Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Marvel Cinematic Universe'un Disney Plus'ta yayınlanan ve direkt olarak filmlere Marvel Cinematic Universe'un gidişatına etki edecek olan ilk dizisi WandaVision 9 haftalık bir sezonun ardından bugün itibariyle final yaptı. Öncelikle WandaVision podcastlerine başladığımdan beri beni takip eden herkese teşekkür ediyorum ve bir geçmiş olsun diyorum. Bu sürede çok fazla teori kastık. Ben de teoriler üstüne özellikle gerek Aerospace Engineer'in kim olduğu hakkında gerek genel bütün teorilerin toplandığı iki yazı yazmıştım. Bunların sonucunda WandaVision serüvenimiz sona erdi. Şimdi normalde bölüm incelemelerinde bir bölümü şöyle bir özet geçip ondan sonra teori kısmına geçiyordum. Fakat artık finalde olduğumuz için herkesin daha çok merak ettiği kısma geleceğim. Hangi teorilerimiz cevaplandı, hangileri cevaplanmadı ve bundan sonrasında neler olacak? Aslına bakarsanız birçoğu cevaplanmadı. Şimdi şöyle ki çok fazla teori kasılmıştı ve bunu görmüş olacak ki Marvel son günlerde insanların beklentilerini düşürmesini sağlayacak bazı açıklamalar yaptılar. Örneğin yönetmen çıkıp dedi ki teorisyenler finalde çok üzülecek. Paul Bettany çıkıp dedi ki benim o bahsettiğim çok meşhur cameo kendimdim zaten gibi açıklamalar yaptı. Bu da fazlasıyla komik bir açıklama aslında. Ama doğru olduğunu da maalesef söylemek zorundayız. Hatta şöyle diyeyim, ben zamanında Elizabeth Olsen bir cameo'dan bahsettiğinde Pietro'yu kastettiğini düşünüyordum. Fakat sonra Paul Bettany uzun zamandır oynamak istediğim bir oyuncuyla oynadım deyince beklentim çok yükseldi ve açıkçası neden böyle bir komünite yönetimi yaptıklarını anlayabilmiş değilim. Çünkü Marvel bu dizinin faz 4'ü başlatacağını ve insanların bu konuda çok heyecanlı olduğunu, çok fazla teori kastığını biliyordu. Evet, bunu bazen kendilerinin lehine kullanıyorlar, etrafa böyle çeşitli easter egg'ler bırakıyorlar ve insanların bunlar üstüne teoriler kurup çıldırmasını bekliyorlar ki bu da izleyicilere, komüniteyi sürekli canlı tutuyor. Ancak bence WandaVision tarafında bunun birazcık suyu çıktı. Şimdi şöyle bir noktadan başlayacağım. Ben aslında Marvel Cinematic Universe takibinde teori kısımlarını fazlasıyla azaltmıştım. Hani bunların yapılmasıyla beraber, çok fazla fragman izlenip onların incelenmesiyle beraber artık filmlerin sürprizi çok çok çok azalıyordu. O yüzden olabildiğince az fragman izleyerek takip etmeye başlamaya karar vermiştim. Ta ki WandaVision'a kadar. Neden WandaVision'a kadar diyecekseniz, bu bir kere bir dizi, çizgi roman serilerine daha uygun bir format bence diziler ve bundan sonrasında gelecek olan iki filme birden bağlanıyordu. Hani hem Doctor Strange'e hem Spider-Man 3'e bağlanıyordu. Ve Doctor Strange 2'nin de adında Multiverse olduğu için, ben de bu kavramı çok merak ettiğim için WandaVision'a daha ayrı bir heyecanla giriş yaptım. Ve Wanda'nın hikayesini anlattığı için aslında gerçekten bu bahsedilen teorilerdeki bazı şeyleri içereceğini düşünüyordum. Fakat çoğunu içermiyormuş. Yani şöyle şu 3 başlıktan gitmek istiyorum. Birçok insan Mephisto'yu bekliyordu. İlk başlığımız bu. Bununla ilgili gerçekten sinek detayına kadar inildi. Wanda'nın, Agatha'nın Bodrum'una inmeden önce gördüğü sinek Mephisto'ya yoruldu. Bu çok güzel bir bakış açısıydı aslında ama bunu tahmin ediyordum. Çünkü eğer ki blogdaki teori yazısını okursanız orada şöyle bir şey diyorum. Önce gerçeklere bakmak lazım. Hani Marvel şu ana kadar her zaman yavaş adımlar attı. Bunun sebebi de Marvel Cinematic Universe'ü bu teori kasan, çizgi roman okuyan Marvel nerdlerinin yanı sıra ortalama izleyicinin de takip etmesi. Evet, insanlar takip edip hayranı oldukça Marvel'ın bu kitlesi büyüyor. Kitlede ortalama izleyicinin yeri azalıp Marvel fanlarının yeri büyüyor. Ama ve lakin günün sonunda bu iş herkese uygun olmalı ve bir insan WandaVision'ı izlemeyip Disney Plus almayıp sonra gidip sinemada Doctor Strange 2'yi izlediğinde de hiçbir şey kaybetmemiş olmalı. Hani her zaman böyle bir basit anlatım tekniği izliyorlar. O yüzden bunu kale almalıydık ve bunu kale aldığımda Mephisto'nun açıkçası bu evrendeki yeri, hele ki Mephisto'nun şu anda çizgi romanlarda çok önemli, yani Marvel Cinematic Universe'deki Thanos kadar önemli bir yere sahip olduğunu düşünürsek, Mephisto'yu buraya adaptasyonları yavaş olacak ve dizideki yeri maksimum bir after credit sahnesiyle sınırlı kalacaktı. Benim düşüncem buydu. Biz o after credit sahnesini bile alamadık. Bir diğer başlığım Doctor Strange. Doctor Strange'den kesinlikle bir after credit sahnesi bekliyordum. Direkt olarak oraya bağlanacak olmasının, yani Doctor Strange 2 filmine bağlanacak olmasının yanında Benedict Cumberbatch dizinin galasına bile katılmıştı. Hani herkes zaten Strange Strange diye bağırıyordu. Ayrıca bunu seviyorlar yani. Doctor Strange'de Thor'u mesela bir after credits'te, bir filmin after credits'inde beraber görmüştük. Dolayısıyla hele ki Doctor Strange 2 filmine direkt olarak bağlanacağını düşünürsek WandaVision'ın, onu bence kesinlikle görmeliyiz. Hatta bir yerde demiştim, görmezsek şaşırırız. Gerçekten görmemek bana bir plot twist oldu. Üçüncü başlığımda Nightmare. Mephisto olmazsa Nightmare'a dair bir şeyler görürüz diye düşünüyordum. Hatta bu bölümün içinde gördük sandım. Fakat bilmiyorum. Yine de Doctor Strange 2 filmindeki asıl düşmanın Nightmare olacağını tahmin ediyorum. Ha, bu üçünün yanına bir de şunu ekleyeyim. Pietro çok fazla kafaları karıştırdı. Bu artık multiverse mü diye. Hani burada bir görüş vardı. Özellikle mesela Emergency Awesome isimli bir YouTube kanalı var ve çok güzel analizler yapıyor. Onu takip ediyorsanız oradaki adam da bütün tecrübesi ve pişmişliği de diyordu ki bence bu normal bir insan çıkacak. Marvel daha önce böyle normal insan devşirmelerini yaptı. Örneğin J.K. Simmons Spider-Man'in orijinal üçlemesinde, bu Sam Raimi'nin yönettiği üçlemelerinde J. Jonah Jameson'ı canlandırıyordu. Kendisi bunu çok iyi yapıyordu. Sonra gidip Marvel onunla anlaştı ve bu Tom Holland'lı Spider-Man'lerde de kendisi J. Jonah Jameson'ı canlandırıyor. Tabi o zamanlar Marvel daha Fox'un falan haklarına sahip olmadığı için bir multiverse söz konusu değildi ve herkes bunu hoş bir detay olarak karşıladı. Şimdi şuna çok şaşırdım. Yine açıkçası Evan Peters'ı cast ederek hoş bir detay katmaya çalışmışlar. Fakat artık hoş detay katılacak bir noktada değiliz. Çünkü Wanda'nın çocukları var. Wanda'nın güçlerini mesela bu zihin taşından önce de elde ettiğini öğrendik. Yani Wanda'nın mutant çıkma olasılığı çok yüksek. Fox satın alındı. Multiverse filmine gidiliyor derken ben Evan Peters'ın çok net bir şekilde X-Men'den, Fox'un X-Men'in olduğu evrenden geldiğine emindim. Ama buna dair bir şey göstermediler. Ve açıkçası yazıda dediğim gibi düşünürsek gerçekleri göze almalıyız. Kevin Feige X-Men'in, mutantların Marvel Cinematic Universe'e adaptasyonu en az 5 yıl alacak demişti. Şimdi bunu anlayabiliyorum. Fakat yine de ileride bir noktada multiverse işleri olaya dahil olduktan sonra Evan Peters'ın yine o evrendeki Quicksilver olarak yansıtılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bölümde de kendisi bir anda ortadan kayboldu. Evet, Monica ondaki kolyeyi çıkarınca bütün gücü gitti diye düşünebiliriz ama yine de ileride kendisini dahil etmek isteyeceklerini düşünüyorum. Yine aynı şekilde multiverse davası tamamen kapanmadı bence. Özellikle bu bölümün en son after credit'inde çocukların sesini tekrar duymamız, onların artık ya Mephisto'nun ruhunda ya başka bir evrende hala var olduğunu gösteriyor ki artık bu sorunu çözerken de olaya Doctor Strange dahil olacaktır. Evet, biraz karışık anlattım fakat şu ana kadar hep soru işareti yaratan bu dizi bunları final bölümünde çözer diye bekliyorduk. Fakat final bölümü bir saatin altında kaldı ve yine birçok şeyi çözemedi. Örneğin dediğim gibi Mephisto, Nightmare, bunlara dair bir şey duyamadık. Pietro'yu sıradan bir vatandaş olarak gösterdiler. Doctor Strange'i görmedik. Ve üstüne üstlük mesela Monica'nın hala tam olarak nasıl güç kazandığını bilmiyoruz. Beyaz Vision nereye gitti bilmiyoruz. Agnes'in tam olarak motivasyonu neydi bilmiyoruz. Elimizde çok fazla soru işareti var. Bana sorarsanız dizinin en başarılı yanı şu anda hani CGI'ları, sahne prodüksiyonunu, o tasarımları, sitcom adaptasyonlarını falan geçiyorum. Bunların zaten çok fazla emek verildiğini, Marvel'ın normalde yapmayacağı bir iş olduğunu söylemiştim. Bunları geçersek karakterlerin gelişimi bazında en başarılıyı ben şu anda Monica Rambeau olarak görüyorum. Kendisi çok güzel güçler kazandı. Bunları bize biraz böyle tease ettiler. Ve en sonunda da bir adet Skrull geldi ve dedi ki Nick Fury seni istiyor. Yani he diye bahsetti ama onun Far From Home'un after credit'inde gördüğümüz Nick Fury olduğu çok açık. Biliyorsunuz ki bu astronot programıyla ilgileniyordu Monica Rambeau. Fakat Snap'ten geri döndükten sonra, bliplendikten sonra kara operasyonlarıyla sınırlandırılmıştı. Fakat şu anda yaşadıkları gelişimi Nick Fury'ye gitmiş ve kendisi onu yukarıya çağırıyor. Bu arada da S.H.I.E.L.D.'a sızan ve Nick Fury ile Maria Hill yerine geçen Skrull'ları Far From Home'un after credit'inde görmüştük. Şimdi yeni bir Skrull gördük ve o da FBI'ya sızmış. Görmediğimiz tek bir şey de sanırım gerçek Aerospace Engineer oldu. Eğer ki bu dizide gördüğümüz o hava kuvvetlerindeki kadın değilse, ki bence kesinlikle değil, onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Hatta belki de bu olay Fantastic Four'a bağlanacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Marvel gerçekten de dizi boyunca sitcom taraflarında kendi formülünü çok bozsa da Hex'in dışında normal Marvel ratiosunda izlerken biz filmi genellikle kendini hiç bozmadı. Örneğin finalin savaşını düşünelim. Herkes bir büyük final savaşına hazırlanmıştı ve bu savaş da cadı vs. cadı, robot vs. robot şeklinde gerçekleşti. Hani Marvel herkesi gerçekten kendi alanına sınırlıyor. Bunu bütün filmlerinde yaptığını görüyoruz zaten. İlk kez böyle bir cadı mücadelesi izledik. Bence bu hoştu. Yani CGI'dan da kaçmamışlar. Ve savaşın finalini de bir önceki bölümde gördüğümüz, bak burada koruma rünleri var, onun içinde sadece rünleri yapan büyücü, cadı kendi güçlerini kullanabilir olayını duyup Wanda'nın hemen uygulaması, hem onun böyle zekasına hem çabuk öğrenebilişine falan bir kanıt. Bunu zaten sürekli görüyoruz. Yani Wanda'nın güçleri sürekli Wanda'yı aşan bir şekilde ilerledi. Ha, burada da şunu merak ediyorum. Örneğin Agatha dedi ki, bak Darkhold kitabında yazıyor ki sen Sorcerer Supreme'den, ki o da şu anda Doctor Strange, bile güçlüsün. Yani aslında şu ana kadar Captain Marvel'ın en güçlü Avenger olduğunu görmüştük. Bunu hem Kevin Feige anlatmıştı hem de filmlerin bize verdiği hissiyat buydu. Fakat Wanda onu da geçecek gibi duruyor. Bakalım bunu nasıl, bu seviyeyi ayarlayacaklar. Çünkü hani evrenin bize bakın bu çok çok güçlü diye bunu göstermesi gerekiyor açıkçası. İki çok güçlü karakter daha karşılaştı. Vision'la Beyaz Vision ve onların mücadelesi bence keyifliydi. Koreografisi güzeldi, yani böyle etrafın dağılması falan, hani Süpermenler savaşıyor gibi bir atmosfer vardı ve sonunda İki çok üstün ve zeki varlık oldukları için bunu felsefi bir şekilde ele almaları benim gözüme çok batmadı. Genelde hani konuşarak bir şeyler halleden süper kahramanlar olayı artık tadımı kaçırıyor. Fakat birbirlerini yenemeyen iki Vision olunca bu sırıtmadı bence. Fakat sırıtan şey şu ki o Vision'ın gidişi. Yani şöyle söyleyeyim, senaryo olarak Marvel tarafları çok aksadı. Beyaz Vision gitti, nereye gitti belli değil. Ha, şeyi hatırlarsanız iki bölüm oldu. Vision Darcy ile birlikte olduğu kamyondan çıkıp Wanda'yı bulmaya gitmişti. Anca bu bölümde gelebildi. Tam da Beyaz Vision olduğu zaman geldi falan. Oradaki hani timeline'ları bayağı kötü ayarladıklarını düşünüyorum. Aynı şekilde Darcy'nin ekran süresini de çok kötü ayarlamışlar. Darcy dizide göründükten sonra bayağı ekran süresi olan bir kişiydi. Fakat son iki bölümde burada gelip son anda Hayward'ın aracını vurması dışında görünmedi bile. Bu arada Darkhold demişken, Darkhold da daha önce Agents of S.H.I.E.L.D.'da yer alıyordu. Fakat burada gördüğümüz Darkhold oradan farklı ve şu anda Marvel Cinematic Universe devamlılığı içerisinde bir açık oluşmuş durumda. Bunu nasıl düzelteceklerini merak ediyorum. Kevin Feige yakın zamanda bir açıklama yaptı ve açıkçası bu açıklamasıyla Agents of S.H.I.E.L.D.'ı silecek gibi görünmüyordu. Fakat bu yapılan hareket şu anda benim gözümde Agents of S.H.I.E.L.D.'ın silindiğini kanıtlıyor. Hani senaryo saçmalıklarından devam edersek, Agatha'nın herkesin aklını başına getirip Wanda'ya karşı konuşturması biraz enteresandı. Yani şundan dolayı o sahneyle ilgili kafam karışık. O insanlar direkt olarak Wanda'ya saldırmadı. Hani bunu güçlerini bildikleri için yapmamış olabilirler ama Wanda da onlara karşı koyamadı. Tabii o an gerçekten yaptıklarıyla yüzleşti ve bu sefer bu hikayenin villain olduğunu fark etti diye düşünebiliriz. Bence o da güzel bir detay çünkü Wanda'nın delirmesini, çıldırmasına sağlayacak bir olaydı. Orada da zaten sinirlenip güçlerini kullanıp sonra da dedi ki ama kaçın. Hani ben kötü bir insan olamam falan. Belki de olmaya devam edecek çünkü sürekli bunun altını çiziyorlar. Hani sen bunları yaptın çünkü sen Scarlet Witch'sin ve Scarlet Witch dünyayı yok etmek istiyor gibi şeyler söyledi Agatha ve böyle bir karakterin de gücünü almak istedi. Onun gücünü o kontrol edemeyeceği için almak istedi falan. Hani şunu anlıyoruz. Günün sonunda çizgi romanlardaki mentor Agatha'ya yol yaptılar. Eyvallah, fakat bu dizi boyunca anladığımız kadarıyla Wanda Hex'i yaratıyor. Agatha böyle bir yerin varlığını hissedip geliyor. Onun Scarlet Witch olduğunu tahmin ediyor. Hatta bir önceki bölümde gördüğümüz gibi onun geçmişinde bir geziniyor ve günün sonunda Scarlet Witch'in güçlerine sahip olduğunu anladığında onu durdurmak istiyor. Fakat motivasyon en sonunda ne kadar güçlü olduğunun farkında değilsin. O yüzden güçlerini bana vermelisin gibi bir noktada tıkanıyor. Hani onun bu kadar gücünü istiyor. Okey ama böyle de kandıramazsın. O da saçma. Hatta gelir Wanda seni kandırır. Al güçlerim istemiyorum der. Sonra da rune'ları kullanarak seni yok eder. Bu arada Scarlet Witch'e dönüşür. Hani hala bu bir soru işareti. Zihin taşını gördüğünde Wanda ona neden geleceği göstermiş veya şu anda neden ona dönüşüm geçirdi? Bu zaten onun yazılı hali miydi? O bunlarla büyülendiği için miydi? Yazılan bir büyüyü silemeyiz falan filan gibi mistik olaylardan dolayı mı şu anda Scarlet Witch'imiz oluştu? Bu da bir soru işareti. Bunun çok açıklanacağını sanmıyorum. Çünkü genel hatlarıyla olayı anladık. Wanda'nın ne kadar güçlü olduğunu ve çizgi romanlardaki haline kavuştuğunu da görmüş olduk. Bu arada Wanda bu dizinin sonunda çıldırıp daha da kötü biri haline gelecek ve Dr. Strange onu durdurmak isteyecek şeklinde bir teori vardı. Şu an ona gitmedik. Zaten en başta o kadar siniri bozulmuş ki bu gerçekliği yaratmış gibi bir noktadayız. Ama o insanlara çektirdiklerini görünce ben yine bir tık daha sinirlerinin bozulmasını beklerdim Wanda'nın. Onun yerine gayet sakin bir yere gitmiş ve şu anda öğrenme aşamasında gördük kendisini. Wanda oradan Westview'dan uzaklaşmanın önce de Monica ile çok hoş bir diyalog gerçekleştirdik. Tekrar yani Monica'nın hikayesinin çok iyi olduğu kısmına geleceğim. Şu yüzden dediğim gibi Marvel aslında farklı kategorileri, örneğin işte Monica'yı biliyoruz ki Captain Marvel'ın hikayesinde yer alan bir karakter ve şu anda bir Skrull onu uzaya davet etti. Onun işi uzayla, Wanda'nın işi büyülerle, mistik tarafla. Yani normalde farklı filmlerde yer alan insanlarken onları bu dizide topladı. Bu normalde yapacağı bir şey değil. Fakat işte bunu yaparken Monica'nın annesinin ölümü sebebiyle yaşadığı kaybı Wanda'yı daha iyi anlaması, Wanda'ya empati duyması şeklinde kullandılar. Bu ikisi arasında bir bağ oluştururken bize orada Wanda kötü kişi diyen Hayward'ın karşısına da Monica'yı koydu ve hayır, Wanda aslında iyi biri fikrini dizi boyunca sürdürdü. Hayward da bence Agatha'dan çok daha iyi bir motivasyona sahip. Kendisi S.W.O.R.D.'da çalışıyor ve Vision'a sahip olmak istiyor. Bu arada da oradaki insanları esir alan Wanda'yı execute ederse kimsenin gıkı çıkmayacak. Çünkü günün sonunda Wanda'nın oradaki gücünü kullanarak yeni ve çok daha tehlikeli bir Vision yaratmıştı. Bu arada White Vision aslında bayağı sürpriz oldu. Yani gerçekten bütün teoriler arasında hiç görmediğim tek şey buydu. Kimsenin tahmin edemediği bir şeyi katmayı başarmış Marvel. Hemen kötülerden bahsederken Nightmare'a geri geleceğim. Çünkü şöyle bir durum vardı hatırlarsanız. Wanda, onu ilk gördüğümüz film olan Age of Ultron'da Ultron'un Avenger'ları içeriden yıkacaksın, you will tear them apart from inside sözünü her bir Avenger'ın zihnine girip onları en büyük kabuslarıyla, en korktukları şeylerle, geçmişleriyle karşılaştırarak çok fazla etkilemişti. Her birinin psikolojisini bozmuştu ve orada gösterdiği kabuslar daha sonra evrende de gördüğümüz şeyler oldu aslında. İşte Tony arkadaşlarının öldüğünü gördü, Captain America asıl istediğinin Agent Carter'la birlikte olmak olduğunu gördü falan filan. Hatta Thor orada gördükleriyle ülkemde bir şeyler oluyor dedi. Yani Age of Ultron'un içindeki o kabus sekansları Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğine dair çok daha fazla şey söylemek amacıyla çekilmişti. Fakat filmin süresi onlara odaklanmayı azaltıyordu. Süre yetersizliğinden dolayı bence bu olay iyi işlenememişti. Daha sonrasında da Wanda'nın bir daha kimseye kabus gördürttüğünü görmemiştik. Ta ki bu dizide Cadılar Bayramı bölümünde Pietro'nun ona insanlara kabuslar gördürürdün diye hatırlatmasına kadar duymamıştık kabus meselesini. Orada duyunca ben tekrar Nightmare'a yükselmiştim ve bugün bu bölümde Wanda bu sefer Agatha'ya kabus gördürttü. Orada şu anda çok heyecanlandım. Wanda o kabusun içinde yönetici gibiyken bir anda Agatha gülmeye başladı ve dedim ki şu anda kabus evreninde ve kabus evreninde olduğu için Wanda Nightmare'la karşılaşacak. Öyle bir şey olmadı. Yine Agatha ile savaştı, oradan çıktı ama bence bu ihtimal Nightmare ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor. Heyecanlanmak demişken şu aklıma geldi. Dizinin bu bölümünde gerçekten heyecanlandım, üzüldüm, gerildim. Sürekli belli bir kalp atışı üzerinde izledim açıkçası. Yani Marvel ne kadar senaryosu çizileşse de o duyguları bize geçirebildi. Çünkü yıllardır izlediğimiz bir külliyat. Wanda'nın bir önceki bölümde geçmişte yaşadıklarını da görüp hatırladığımız için bugün kendisine ayrı bir üzüldük. Bu iş bize ne gösterecek? Hani multiverse'e dair bir şey duyacak mıyız diye heyecanlanmaya devam ettik. En çok da tabii ki yıllardır böyle daha chill kostümlerde gördüğümüz Wanda'nın çizgi roman orijinine uygun olarak geçirdiği dönüşüm gerçekten heyecan vericiydi. Artık karşımızda farklı bir Wanda var. Bu arada zamanında Elizabeth Olsen umarım o kostümü hiç giymem demişti. Çünkü çizgi romanlarda biliyorsunuz hem geçmişte yapılıyor hem zaten erkeklere yönelik yapılıyor. Ondan dolayı daha böyle bedeniyle ön plana çıkan bir Scarlet Witch vardı. Şu andaki kostümü açıkçası ondan çok daha uzak. Yani böyle bir cinsel objeleştirmeyen bir kostüm tercih edilmiş. Bu konuda da tabii Marvel tutarlı olacak mı sorusu akıllara geldi bölümü izlerken, önceki açıklamayı hatırladığım için. Şimdi yani sonuç olarak bu bölüm iyisiyle kötüsüyle hani soruları cevaplandırmadı, kötüye yazdık. Senaryoda bazı açıklar bıraktı, kötüye yazdık ama çok heyecanlandırdı. Çok fazla para harcandı belli olmuş. Bize eski Marvel dövüşlerini de bir hatırlattı. Bunlar da artı tarafları. Yani bu bölüm bazında biraz daha ortalama seviyelerdeyim. Dizinin geneline baktığımızda ise WandaVision nasıldı? Bunda da açıkçası kafam karışık. Çünkü WandaVision'ın bence ilk 5-6 bölümü çok güzelken son 3 bölümde bu durum gittikçe düşüyor. Evet, insanlar Scarlet Witch'in kostümlü halini o zihin taşında görünce bile çok heyecanlandı. Ama bence dizi beklentileri bundan çok uzaklaştırdı. Özellikle de Pietro'yu gösterdiğinde. Şimdi başa alıyorum. Eğer ki ilk podcastlerimi dinlerseniz orada diyorum ki dizi formatı çizgi romanlar için çok uygun. Çünkü çizgi romanlar sık yayınlanan eserler ve bundan dolayı bir filmin içine uyarlamak bunları oldukça zor. Örneğin bu bölüm içinde bahsettiğim Age of Ultron buna çok iyi bir örnek. Aynı zamanda çizgi romanlardaki enteresan absürt hikayelere, mesela Wanda'nın izlediği sitcomlardan etkilenip kurduğu ve sürekli farklı sitcomlara uyarlanan ayrı bir gerçeklik gibi absürt bir hikayeyi filmlere uyarlamak çok zor. Orada zaten çok çok daha fazla bir ortalama izleyici kitlesi var. Ayrıca böylesine bir daha böyle geyik, daha cheesy bir hikaye içinde bir filmi harcayamazsınız. Ondan dolayı dizi çok uygundu buna. Bence sadece sitcom içinde geçen ilk 3 bölüm çok eğlenceliydi. Gerçekten Marvel Cinematic Universe dahilinde hiç göremeyeceğimiz oldukça alternatif bir hikayeyi keyifle izledik. çeşitli dokundurmalar vardı. Bu karakterlerin süper güçlerini saklama çabasından doğan şakalar vardı. Yani Wanda ile Vision'ın bu yarattıkları gerçeklikte güçlerini gizleyerek yaşama çabası, maceraları gibi bir şey izledik biz. Tabi buna sonra ufak ufak MCU katılmaya başlandı. Ve açıkçası MCU'nun katıldığı ilk bölüm bomboş bir filler bölümdü olayları açıklamak için. Aynı şekilde yine bir önceki bölüm, bu 8. bölüm, o da bence filler'dı. Evet, Wanda'nın geçmişini bu hikaye bazında totale baktığımızda görmemiz gerekiyordu. Fakat 9 bölümde 2 filler görmüş olduk. Ha bir de Pietro'yu gördük ve Pietro'yu görünce dizi dedi ki hiç teori okumasanız bile Google'a, Wikipedia'ya girdiğimizde görüyoruz Doctor Strange 2'ye bağlanacağını. Aha, Multiverse geliyor dedi. İşte o noktadan sonra bu dizi geleceğe açılan bir kapı görevi görecek ve beklentileri arttıracaktı. Ben de böyle oldu. Fakat beklentileri arttırıp, soruları arttırıp bunlara cevap veremediği zaman büyük de bir düşüş yaşadı. Bu demek değil ki şu ana kadar verilen emeği hiçe atıyorum. Hayır, yani şöyle söyleyeyim. Dümdüz Marvel oyuncusu olan Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin sitcom'dan gelip sonra süper kahraman rolüne falan geçmeleri bence Marvel nezdinde inanılmaz bir olay. Bunu başardığı için tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir alternatif hikaye izletebildiği için de bu Disney Plus'a ve streaming servislere teşekkür ediyorum. Fakat günün sonunda WandaVision'ı nasıl hatırlayacağımı şu an emin değilim. Bunu daha sonradan tartışmak belki daha isabetli olacaktır. Yani şu anki hissiyatım zaten kısa olduğu için tekrar girip izlenebilecek bir dizi. Ancak bazı bölümleri bunu da hak etmiyor kafasındayım. En başarılı bölümlerin de Cadılar Bayramı bölümü haricinde sitcomlar olduğunu düşünüyorum. Umarım bundan sonra Marvel bizi daha da şaşırtır, daha başarılı işler görürüz. Böyle direkt olarak mesela bir alternatif hikayeye adanan bir dizi görmeyi ben çok isterim. Örneğin Loki farklı bir zaman çizgisine atladığında ve Loki'nin dizisi yapılacağı söylendiğinde şöyle düşündüm. Tüm bu Marvel Cinematic Universe külliyatı karmaşıklığının dışında apayrı bağımsız duran bir Loki dizisi. Hani temiz, adeta bir sahil kasabası dinginliğinde bir Loki macerası izleyebileceğiz. Herifler hiç Marvel'ın devamını düşünmeden, diğer evrenlerde, diğer timeline'larda neler oluyor düşünmeden sadece oradaki Loki'nin hikayesine odaklanabilecekler ve biz de keyifle bu karakterin macerasını izleyeceğiz diye düşündüm. Ancak şimdi biliyoruz ki Loki dizisi de Doctor Strange 2'ye bağlanacak işlerden biri. Dolayısıyla bu kafa karıştırıyor çünkü bu korkunun olması, her şeyin bağlı olması ve bu koordinasyonun gerekliliği bu dizideki gibi düşük risk, küçük adım sonucuna yol açıyor ve açıkçası şu anda bunun hayranları hiç mutlu etmediğine eminim. Umarım Marvel buradan büyük yara almamıştır ya da aldıysa da artık aklını başına toplayıp bize çok çok daha iyi işler izletir diye sözlerimi noktalamak istiyorum. Eğer ki bunlar bu bölüm incelemeleri Falcon and the Winter Soldier'da da devam etsin istiyorsanız bana bölüm açıklamasına koyduğum Instagram adresimden hemen hızlıca bir mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz ve bu WandaVision yolculuğuna eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.